Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, ekonomik gidişata dair biraz konuşacağız. Giderek önem kazanmaya başladı. Çok senin de iki hafta kadar önce yazdığın yazıda T24'te ekonominin motorunun fena halde teklemeye başladığı yazılıyordu. Ekonomik büyümenin yavaşladığı, çalışanların pasta payının gittikçe azaldığı ve belki de en önemlilerinden biri olarak işsizliğin yeniden artışa geçtiği bir durum var. Biraz bunları konuşalım ekonomik gidişat konusunda. Bir de TÜSİAD toplantısında da 12 ay daha bu ekonomi anlayışı sürerse ülke uluslararası bir kuruluşun yardımı olmadan krizden çıkamaz demişler. Murat Sabuncu yazıyor T24'te. TÜSİAD toplantısında, yani Türk Sanayici ve İş İnsanları
Yüksek İstişare Konseyi yılda bir toplanır. Tabii hem Yüksek İstişare Konseyi Başkanı da konuşmuş, hem TÜSİAD Başkanı da. Cumhurbaşkanı da fena halde kızmış, öyle anlaşılıyor bu sabah. Daha tam okuyamadım ama.
Evet, sen daha çıraksın, haddini bil demiş. Bunlar hep CHP ağzı, Cumhuriyet Halk Partisi. Oradan size neyi sufle ediyorlarsa o ağızla konuşuyorsunuz demiş.
Yani bu durumda tabii benim söyleyeceklerim de herhalde ben de haddimi bilmem gerekiyor ama gene de tabii düşündüklerimizi söylemeye devam edeceğiz.
Evet, başka çare yok.
Kendi kendimize sansür etmek yok yani bizim şeyimizde, geleneğimizde.
Evet. Peki yok, birazcık yok. Biz bu durumu birazcık bize özetlersen gidişatı. Tam ekonomik.
Yani sen iyi özetledin aslında. Şimdi bir kere tabii şu var. Zaten 2018'den itibaren çok şey etmek istemiyorum, ayrıntısına girmeyeceğim ama ciddi yavaşlama olmuştu yani. Covid'le ilgisi yok. 2018-2019 işsizlikte ciddi artıştaydı. Başka sorunlar da yaşanmaya başlanmıştı. 2020'de Covid geldi. Covid olmasaydı daha yüksek olabilir. Yani düşük büyüme dediğim %2 3 yıl. Bu Türkiye için aslında kriz demektir. Yani ille de daralma olması gerekmiyor ekonomide. Daha önceki krizlerde böyle yaşamıştık. Ama sonra çok hızlı çıkışlar olurdu şu veya bu nedenle. Ya IMF'le anlaşırlardı ya iktidar değişirdi. Bir şeyde dış etkenle krizden hızla çıkılırdı. Şimdi bu belli ki Türkiye yeni bir yola girdi. Yani bizim kanaatimiz o. 2018'den itibaren bunun bir dizi nedeni var. Zaten büyümenin motoru özellikle toplam verimlilik artışları da sıfırlandığı için araştırmalar bunu gösteriyor. Yani kalkınmanın, ekonomik kalkınmanın, o hızlı büyümelerin artık sona erdiği yapısal nedenlerle o gözüküyordu. Ama bunun üstüne 2021'de biliyorsunuz %11,2 galiba tam olarak çok yüksek bir gayri safi yurt içi hasılada artış ortaya çıktı. Bu da umutlandırdı iktidar. Umutlandırmanın ötesinde bence pembe rüyalar gördürmeye başladı. İşte yeni ekonomik programı bunu açıkça söylüyordu. Sorunlar geride kalıyor. Ondan sonra siz bakmayın döviz kuru çok yükseldi, enflasyon da o nedenle geçici olarak artışta. Ama bu o kadar kötü bir şey değil. Hele döviz kurunun yükselmesi iyi bir şey. Türk lirasının değer kaybetmesi, öyle de söyleyebilirsiniz. Çünkü bu ihracatı destekliyor. Nitekim 2021'deki o çok yüksek büyümenin yarısının net ihracatta, yani ihracat artışıyla ithalattaki durgunlaşma arasındaki farktan zaten kaynaklandığını gördük. Yarısının öbür yarısı da 2020'de işte Covid sırasında gecikmiş olan talep, özellikle dayanıklı tüketim malı talebinin artışından. Tabii bir de enflasyon artışı da 2021'de malum iyice hızlandı, hele son ikinci yarısında. İnsanlar tasarruflarını, TL tasarruflarını nasıl koruyacaklarını enflasyondan da bilemiyor. Onun için işte konuta yöneldi, arabaya yöneldi. Bu iki piyasada da zaten fiyatlar daha da arttı biliyorsunuz. Bunları tek çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama sonuçta istisnai bir durumdu bize göre. Ama iktidar böyle görmüyordu. Yeni bir program da açıkladı. Dedi merak etmeyin, ihracat artıp ithalat azaldıkça, çünkü içeride ikame edeceğiz biz ithal mallarını, öyle politik uyguluyoruz. Bu döviz, Türk lirası çok rekabetçi oldu. Çok düşük değerli ama olsun. Biz rekabetçi olduk bu sayede Türkiye ekonomisi. Onun için düş açık, cari açık. Turizm de toparlanıyor, Covid geçti. Cari açık olacak, cari fazla. Düş ödemeler fazla vermeye başlayacak. Dolayısıyla döviz bol başlayacak, döviz bollaşınca kur da aşağı gitmeye başlayacak. O aşağı gitmeye başlayınca zaten enflasyonda aşağı inecek ve nihayet işte düşük faiz sayesinde yüksek büyüme, arz fazla, enflasyon onun içinde daha da düşecek. Hem büyüme hem düşük enflasyon, büyüme yüksek olunca istihdam artışı yüksek olacak, işsizlik de zaten aşağı gidiyor, daha da aşağı gidecek. 2023 Haziran'ında biz seçimlere dört dörtlük bir ekonomik koşullarda gideceğiz. Buna inandıklarından eminim. Zaten bütün söylemler de bu yöndeydi. Şimdi böyle bir ortamda tabii 2022, yani bu yıl içinde bulunduğumuz yılda acaba ekonomi nasıl gidecek? Böyle mi? İktidarın umduğu, beklediği, inandığı gibi mi gelişecek? Yoksa tekrar o düşük büyüme patikasına doğru 2021 bir istisna olarak geçecek, oraya dönüş mü olacak? Şimdi şeye bakma, en son bildiğimiz büyüme zaten sözünü ettiğin yazımda onun üzerine yazıldı. TÜİK birinci çeyrek büyümeyi açıkladı bu yılın ilk üç ayı. Gördük ki yıllığı geçiyorum, yıllık %7.3, o da zaten gene cesaretlendirdi, umutlandırdı iktidarı. Yüksek tabii %7.3 büyüme. Ama o bir yıllık, son bir yıl, yani 2021'in birinci çeyreğine göre ne olduğunu söylüyor. Orada bakıyorsun nasıl yüksek büyüme olmuş. Şeyler patlamış, biraz önce anlattım nedenlerini. Özel tüketim artışı inanılmaz, %19. Ondan sonra bir yıl önce hala İhracat artışı, ithalat artışının üzerinde. Oradan da büyümeye katkı gelmiş. Bu ikisi %7.3'ü yaratmış. Çünkü yatırımlar sürünüyor. Yok gibi bir şey. Artış yatırım vardı. Bu manzarayı bakarak değerlendirmek başka. Bir de tabii acaba halen büyüme ne oluyor? Bunun için çeyrekten çeyreğe bakacaksınız. Çünkü bir yıl Türkiye'de o kadar hızlı gelişiyor ki hem siyaset hem de iktisat, öyle 3 aydan 3 aya bile çok şey değişebiliyor. Esas doğrusu peki bundan önceki 3 ay, yani 2021'in son 3 ayında neydi durum, hatta biraz daha geriye giderek önceki çeyreklerde neydi büyüme, şimdilik ne olmuş? Bakıyorsunuz %2 küsurlardan, ben son 9 çeyreği söyleyeyim, 9 ayı söyleyeyim, özür dilerim, %2'lerden %1.2'ye kadar gerilemiş. %1.5'a düşmüş. %1.2. Yani şu anda dediğim dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe en son bildiğimiz büyüme %1.2. Bunun %1.2 az mı? Yani çok da umutsuz değil. Tabii iktidarın beklediği büyüme değil. Şöyle düşünün. Bu hani her 3 ayda bir böyle büyüsek aşağı yukarı %5 büyürüz 2022 yılında. Çok mu? Değil tabii. Ama idare ederdi. Fakat ayrıntılarına bakıyorsunuz. Bu %1.2'lik büyümenin bir kere büyüme belli ki giderek yavaşlıyor. ayrıntılara bakılınca daha da yavaşlayacağı anlaşılıyor. Nedenini söyleyeyim. Yıllıkta biraz önce dedim özel tüketim son bir yılda %19 artmış. Çeyrekten çeyreğe ne olmuş? Eksi. Eksi %2 küsur mu ne? Yani durmuş tamamen o motor. O kaynak kurumuş. Yazıda o metaforu kullandım. Hoşuma gitti açıkçası. İki tane pınar. İşte bir özel tüketim, öbürüne ihracat, yani ihracatın ithalattan daha hızlı artması. Yıllık büyümeyi bunlar yüksekte tutmuşlar. Dönüp bakıyorsun çeyrekten çeyreğe. Birinci pınar kurumuş özel tüketim. İhracata bakıyorsun eksi, azalmış. Yani ithalat da daha fazla azaldığı için gene net ihracat biraz katkı yapmış. %1.2 ama ihracatın azalıyor olması tabii son derece alem verici bir durum. İktidarın beklentilerini de hani o anlattığım programda ne bekliyorlardı? İşte ihracat artacak, ithalat azalacak, döviz fazlası olacak. Öyle olmadığı gözüküyor. Zaten cari açıkta azalmıyor, artıyor. Son rakamlar ilk 4 ayda 20 milyar dolar açık verdi. Mayıs'ta daha da bunun yükseleceğini söylüyor öncü göstergeler. Yani döviz bolluğu değil, hala döviz kıtlığı var. Çünkü bunu finanse edilmesi lazım bu açığın. Şimdi dönüyorsun yatırımlarda aşağı yukarı biraz kıpırdakmış ama çok, o da düşük. Kamunun yani hani seçim ekonomisi, seçime giderken ne yapar hükümetler? İşte varsa bütçe açıkları nispeten düşükse genişletirler, harcamaları arttırırlar. Ondan sonra onu da bol keseden dağıtırlar. Mümkün olduğu kadar canlı bir ekonomiyle seçime gitmeye çalışırlar. Vallahi daha sonra ne yapacaklar bilmiyorum ama yani her türlü yoldan vergileri arttırmaya çalışıyorlar. Ama yeterli kaynak bulabilecekler mi? Ama şimdilik bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla o pınar da kurumuş, yerinde saymış kamu harcamalarındaki artış. Şimdi manzara bu olunca açıkçası benim görüşüm bu çeyrekten çeyreğe büyüme daha da yavaşlayacak. Büyük bir ihtimalle biz 2022 belki %4 iyi ihtimal %4 büyümeyle kapatırız. Şunu da söyleyeyim, IMF, Dünya Bankası, OECD daha düşük büyümeler öngördüler 2022 için. Onlar da yanılabilirler. Önemli değil ama %4 olsa bile bu büyümeyle bir kere işsizlik azaltılamaz.
Evet, onu söyleyecektim. İşsizliğin yeniden artışa geçtiğini söylüyorsun. Önemli, evet. Çok önemli bir tespit. Bunu, çünkü birazcık da bunu
orada da şu oluyordu. Şimdi anla, 2021'de yüksek büyüme tabii ki istihdamı artırdı. Yani bu büyümde baz etkisi de var. Şeyin üstüne geldi. 2020'deki Covid işte yılının üstüne geldi. Çok ciddi işsizlikte artış olmuştu. Özellikle geniş tanımlı işsizlikte. Çünkü bir de şey de gösterge olmaktan çıkmıştı standart işsizlik oranı. Çünkü iş gücünden büyük çıkışlar olmuştu. Yani insanlar işlerini kaybetmişler ama iş aramıyorlar. İş aramadıkları için işsiz sayılmıyorlar. İşsiz olarak kayda geçmiyorlar. Ama öbür taraftan çalışmayı arzuluyor musun diye sorulduğunda tabii ki evet diyorlar. Bu sayı 2 milyon falandı Covid öncesi. 5 milyona çıktı zirvesinde Covid'in. Şimdi onlar geri dönüyor bir taraftan yavaş yavaş. Büyüme yavaşladıkça istihdamda çok açık görüyoruz. İlk şeyde 3. çeyrekten geçen yılın 4. çeyreğine istihdam, tam rakam hatırlamıyorum ama galiba 500-600 bin artmış. Şimdi 100 binlere düştü artış. Bu belli, evet. Ki hele büyüme düşündüğümüz gibi yavaşlamaya devam ederse tabii ki istihdam artışı da durgunlaşmaya başlayacak. Ama iş arayan insan sayısı azalmayacak artık. Çünkü insanlar mecbur çalışmaya. Çalışmak, iş bulmak için iş aramak lazım. İlk göstergesi çıktı. Son çeyreklerde sürekli düşüşteydi işsizlik. 2021'in büyümesi sayesinde ve yarattığı istihdam. Şimdi ilk defa 0.1 puan da olsa yani bir düşüş eğilimi durdu, hafif bir yükselişe geçti. Şimdi büyük bir ihtimalle bu yükselmeye devam eder. eğer söylediğimiz gibi büyümeye başlarsa. Şimdi bu vaziyet tabii alarman. Şimdi enflasyon bir kere çok büyük bir sorun. Çünkü şeyi düşürüyor başladı. Ona da baktım. Reel ücretler ciddi ölçüde erimeye başladı. Bunu zaten yani rakamlara bakmaya da gerek yok. Yani bizim ücretler, etrafımızdaki insanların ücretleri biliyoruz ki %70 yıllık enflasyon. Allah aşkına kimin ücreti son bir yılda %73 arttı acaba? Benimki artmadı. Bu çok yani açık. Şimdi nereye bakarsan bak gösterge olarak ücretlerin payı, ücret ödemelerinin payı da baş aşağı gidiyor. Üstelik bu 2021'de de gitmiş. Yani yüksek büyüme dediğiniz büyüdüğü zaman bir ekonomi pasta büyüdüğü zaman burada ücretliler yani çoğunluğunu oluşturan sonuçta çalışanların, emekçilerin de ille onların da o büyümeyle birlikte refahlarının, ücretlerinin reel olarak artacağı anlamına gelmiyor ki. Nitekim öyle olmamış. Ücretlerin payı hızla düşüyor. 2021'de de azalmış. Tabii ki bu birinci çeyrekte neredeyse dip yapmış. Rakamlara boğmak istemiyorum. Bu yoksullaşma demek. Zaten Covid döneminde çok ciddi bir yoksullaşma şeyi yaşanmıştı. Bu 2021'deki büyümeye rağmen belli ki telafi edemedi yeterince. Şimdi bu enflasyon iyice tuz biber itmeye başladı. %73 hiç düşük değil. Yani tartışılıyor efendim %73'ten çok daha yüksek. Ben ona çok inanmıyorum ama yani %73 yeter zaten inansak da inanmasak da. Ücretlerin ne kadar artabileceği malum. İşte Temmuz'a geldik değil mi? Geliyoruz daha doğrusu. Şimdi iktidar ne yapacağını bilemiyor. Bence burası da çok ilginç ve onun için TÜSİAD'a bu kadar şiddetle karşı çıktı. Çünkü TÜSİAD'ın dediği işte aşağı yukarı benim söylediklerimi tabii objektif olarak bakan, bu işi yakından izleyen insanlar görüyorlar. TÜSİAD'ın da tabii iktisatçıları var, başkanları da iş tecrübesine sahip iş adamları. Nereye gittiğini görüyorlar olayı. Onun için bu sefer vallahi nasıl cesaret ettiler o da ayrı bir konu Ömer. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
Evet. Valla bugüne kadar bir hayli Murat Sabuncu ilginç bir değerlendirme yapmıştı TÜSİAD toplantısı, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı konusunda. Bir hayli de uzun süredir ya ses çıkartmıyorlardı, nihayet konuştular diyor. Ama orada iktisatçı Hakan Kara'nın söylediği çok çarpıcı bir şeye dikkat çekmiş. Yani seçime kadar bilimsel bir karşılığı olmayan bu politikalarda ısrar sürerse iktidar tarafından Türkiye ne yazık ki yeniden IMF'ye muhtaç hale gelecek diyor. Ve IMF demek başta emek kesimi faturanın bu ülkenin zaten zor durumda olan kitlelerin üstüne yüklenmesi demek. Ve eski örneklerden de biliyoruz ki IMF'nin acı ilacı içirilirken halk üzerindeki baskı artıyor. Sonuçlarının yan etkileri de uzun süre giderilemiyor. Belki de onun için de biraz kızdı Cumhurbaşkanı diyebiliriz.
Cumhurbaşkanı?
Bunun için de kızdı. Bunların konuşuluyor bir toplantıda olması.
Evet. Ya, tabii kızıyor çünkü bence bir düş kırıklığı da yaşıyorlar. Bence bu orada kritik bir siyasi mesele, bir dilemma galiba var. Ya yazımın sonunda da bunu buna işaret ettim. Yani dilemma şu, herhalde artık bu hani pembe rüyanın bittiğinin farkındalar. Çünkü bütün bu işte benim anlattıklarımı şimdi Cumhurbaşkanı bizzat görüyor mu görmüyor mu onu bilmiyorum. Ama ekonomi, bürokrasi tabii ki bunu görüyordur yani. Görmemek mümkün değil. Beklendiği gibi gitmiyor. Umulduğu gibi gitmiyor. Hatta daha giderek kötüleşme ihtimali var. O zaman ne olacak? Demek ki seçimlere doğru ekonomi daha da kötüleşebilir. Yani kötüleşmekten kasıt şu, siyasi seçmen üzerindeki etkisi seçme vatandaş bizim gibi yok büyüme rakamları, o böyle olmuş, bu böyle olmuş, ona bakmıyor. Hayatına bakıyor. Hayatında ne görüyor? Korkunç bir gıda enflasyonu her şeyden önce. Bu onu giderek yoksullaştırıyor. Eğer çalışıyorsa ücretler bunu ayak uyduramıyor. Emeklisin keza öyle. Giderek yoksullaşıyor. Hatta işsizlik tekrar artmaya başlarsa, ki şu anda işsizlik düzeyi de yüksek zaten. Yani tamam düşüşteydi ama çok yükselmişti. %14'lere yaklaşmıştı. Dar anlamlı işsizlik oranı söylüyorum. %11.3'e kadar düşmüştü. Şu 11.4'e çıkmış ilk çeyrekte. Ve bu giderek %12'ye doğru gider. Bu çok zaten yüksek bir işsizlik oranı. Artı bir de bunun içinde, yani çok vakti kaplamak istemiyorum, çok önemli bir sorun daha var. Yani işsiz de uzun süreli işsiz sayısını neredeyse yarıya yaklaştı. Bu %20, yani aşağı yukarı 1/4'ü işsizlerin, iş arayanların 1/4'ü uzun süreli işsizdi. Uzun süreli işsizlik şu demek, bir yıl ve daha fazla süredir iş arıyor ama bulamıyor. Şimdi bunu girmeyeyim ayrıntılarına, tahmin edersiniz. Bunun ciddi sorun, sakıncaları var. İşsizliği katılaştırır. Çünkü bu insanlar ne kadar uzun süre iş bulamazsa bu kadar iş bulma ümidi de azalıyor. İhtimali de azalıyor. Dolayısıyla işsizliği katılaştırıyor. Bu %40 kaç? %42'ye mi ne çıkmış durumda 2021'de? Yani... Dolayısıyla işsizlik daha da ağır ve zor hale geliyor mücadelesi. Reel ücretler ediyor. Sonuçta tabii ki hükümet de bir dilemayla karşı karşıya. Hani daha beter olacağını düşünürse erken seçime gideyim diyebilir. Ama o zaman erken seçime gitmeye kalktığı takdirde şu anda anketler hiç lehinde değil. Artı sonbaharda gittiğin zaman, yani yaptığın o seçim sisteminde çok önemli değişiklikler yaptılar. AKP'nin birinci parti olmasından yararlanmak için ve karşı tarafı zora sokmak için işte ittifak kuralları değiştirdiler, seçim kurallarını. Ayrıntısına girmeyeyim, başka bir gün gerekirse konuşuruz, ama bu kuralların gelecek seçimde uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor. Sonbaharda yaparsan bundan da yararlanamazsın. Hani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal, yani dilenme, ikilem bile karşı karşıyalar ve ne yapacaklarını bilmiyorum. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Var güçleriyle bir dışarıdan para bulmaya, döviz bulmaya çalışıyorlar. Dışarıdan dövizleri bir taraftan harcıyorlar, içeride satıyorlar kuru çok fazla azdırmamak için. Kur azarsa enflasyon daha da azacak. Öbür taraftan içeriden dövizlere baskı uyguluyorlar. İhracatçıların dövizlerini önce %25'ini gel bankada, Merkez Bankası'nda bozdur dediler. Ondan sonra o yetmedi, %40'ı çıkarttılar. O da yetmedi, benden reskon kredisi isteyen ihracatçılara bu kredinin %30'unu daha işte kamu bankalarında bozduracaksın şeyini getirdiler, zorunluluğunu. Bir taraftan bankalara baskı yapıyorlar, çünkü o %40'ını ihracatçı arkadaşımla konuştum, küçük bir ihracatçı sınıf arkadaşım, geçen gün merak ettiğim için dedim, ne yapıyorsun sen bu kazandığın dövizleri götürüp %40'ını bozduruyor musun? Evet dedi. Peki sonra ne yapıyorsun dedim, ve sonra herkesin yaptığını yapıyorum dedi, gidiyorum Türk lirasıyla tekrar döviz alıyorum dedi. Ama dedim döviz alıyorsun ama bunlar şeyi açtılar, özel bankalara talimat verdiler, alış kuruyla satış kurusu çok açıktır dikkat ederseniz, yani orada da serbestlik yok. Dedim ama satarken düşük fiyattan alırken yüksek fiyattan alıyorsun. O kadar zararı ne yapalım, katlanıyoruz dedi. Yani daha da bulamadıkça döviz daha da beteri gelecek. Şeyi de söyleyeyim, yani bu mesela enflasyon aldı başını gitti. Şimdi %25 kuralı getirdiler kiralara. Değil mi? Bunu konuşmadık daha önce. Şimdi bir taraftan kiracılar tabii rahatladı ya, mevcut kiracılar. Yoksa piyasada sıfırdan kiraya çıkan eski veya yeni ev önemli değil. Ama kiracısı çıkmış veya zaten yoktu yeni evde, kiraya vereceksin, ona tabii bir şey yapamıyor. Orada çıldırmış vaziyette kiralar. 3 katı arttı İstanbul'da.
Evet, bu yani bu ama ayrıca şimdi, etraflıca ele almamız gereken...
%25 getirdi biliyorsunuz. Dedi ki 1 Temmuz'dan itibaren mevcut kiracılara %25'ten fazla bir yıl süreyle ev sahipleri zam yapamaz. Şimdi bu tabii kiracılar için belki iyi bir haber ama bir sürü yan etki ve sorun yaratacak öbür taraftan da. Şimdi girmeyelim buna. Başka evet. Bir zaman konuşuruz. Yani şunu söylüyorum, bu örnekleri neden veriyorum?
Nefettin, süreyi de bitirdik bile zaten.
Bunları bitirdik mi? Peki. Evet. Çok kerem düştü bugün.
Estağfurullah. Yoğun bir döneme girdiğimiz, hem işsizlik açısından hem de bu kiralar ve ekonominin motorunun tekremeye başlaması üzerine bunu etraflıca 15 gün sonra konuşmaya herhalde devam ederiz.
Evet. Evet. Size iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler Seyfettin.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.